Ayrım 6.
Bunun üzerine böyle bir ussallaştırma sürecinin her zaman ve her yerde görülen sonucu yinelendi. Yukarı tırmanamayan aşağı inmek zorunda kaldı. Başlayan acımasız rekabet savaşında saflık bozuldu. Epeyce servet kazanıldı ve bu servet faize yatırılmayıp tekrar işletme içinde kullanıldı. Eski rahat ve sakin yaşam biçimi yerini katı kuruluğa bıraktı. Buna katılanlar yükseldi çünkü harcamak değil kazanmak istiyorlardı. Eski biçimi korumak isteyenler tüketimlerini sınırlamak zorundaydılar. 22 dipnot. Bu nedenden ötürü de Alman endüstrisindeki ustalaşmanın bu ilk örneklerinin her gün kullanılan nesnelerin biçimlerindeki zevkin düşüşü ile el ele gitmesi rastlantı değildir. Ve hepsinden önemlisi öyle durumlarda kural olarak bu devrimi ortaya çıkaran yeni para akımı değildi. Benim bildiğim birçok durumda akrabalardan ödünç alınan birkaç bin bütün devrimsel süreci gerçekleştirmişti. Fakat yeni ruh, çağdaş kapitalizmin ruhu harekete geçmişti. Çağdaş kapitalizmin genişlemesinin güdüsel gücü ile ilgili bir soru, ilk bakışta kapitalist kullanıma gereken para stoklarının kaynağı ile ilgili bir soru olmayıp, her şeyden önce kapitalist ruhun gelişimi ile ilgili bir sorudur. Bu ruh canlandığı ve etkili olabildiği her yerde eylemin aracı olarak para stoklarını kendisi yarattı. Ama tersi olmadı. 23 dipnot. Bundan değerli madenlerin elde edilmesindeki farkların ekonomik açıdan önemli olmadığı anlaşılmamalıdır. Fakat ortaya çıkışı barışçıl olmadı. Düzenli olarak bir güvensizlik, zaman zaman nefret, hepsinden önemlisi de ahlaki öfke seli ilk yenilikçiye karşı çıktı çoğunlukla. Bu türden bazı başka durumları biliyorum. Bu kişinin geçmişteki yaşamının gizemli noktaları üzerine düzenli olarak masallar uyduruldu. Yeteri kadar tarafsız olmayan birinin bu yeni stildeki bir işvereni kendini idare etmede ussallığını yitirmekten ve hem ahlaki hem de ekonomik çöküntüden kurtarabilecek olanın yalnızca alışılmamış derecede güçlü bir kişi olabileceğini fark etmemesi çok kolaydır. Görüş açıklığı, eylem yeteneği yanında her şeyden önce çok belirgin ve çok yüksek ahlaki niteliklerle bu yeniliklerinde müşterilerinin ve işverenin mutlak kaçınılmaz güvenlerini ve sayısız engelleri aşma gücünü kazanmayı, her şeyden önce de işverenden beklenen ve rahat yaşama zevkine ters düşen sonsuz derecede yoğun bir biçimde iş gerçekleştirmeyi olanaklı kılar. Yalnız bu tür değişik biçimdeki ahlaki nitelikler geçmişin gelenekselliği ile uyuşmaz. Ve kural olarak da ne ekonomi tarihinin her çağında görülen düşüncesiz ve vicdansız spekülatörler ne de dış görünümleriyle özelliksiz olan yine de bu yeni ruh ile ekonomik yaşamın başarılı olmasında yanıltıcı dönüşü başaran para babalarıdır bu işi başaranlar. Fakat katı yaşam okulunda yetişmiş, ölçüp biçen ve aynı zamanda atak, her şeyden önce ölçülü ve sözüne güvenilir, keskin ve güçlü burjuva kavramları ve temel kuralları ile kendini tamamen işlerine adamış insanlardır. İnsan, bu kişisel ahlaki niteliklerin herhangi bir ahlaki eylem ilkesiyle ya da dini düşünceyle kendi içinde en küçük bir ilişkisi olmadığını, tersine bu yönde temelde olumsuz bir bağ olduğunu düşünme eğilimindedirler. İnsanın kuşatıldığı geleneklerden kendini sıyırabilme yeteneği, yani bir liberal aydınlanma, bu tür bir ticari yaşam sürecinin uygun temelidir. Ve aslında bugün genelde durum budur. Yaşam biçimi ile dini çıkış noktaları arasındaki ilişki düzenli bir biçimde eksiktir. İlişkinin olduğu yerlerde de en azından Almanya'da olumsuzluk eğilimi gösterir. Kapitalist ruh ile dolu olan insanlar bugün kiliseye karşı tümüyle karşı olmasalar da kayıtsızdırlar. Cennetle ilgili dini can sıkıcılıklar onların etkin yapıları için çekici değildir. Din onlara, İnsanları bu dünyanın işlerinden uzaklaştıran bir araç olarak görünür. Onlara bu durmak bilmeyen koşuşturmalarının anlamı, sahip olduklarıyla neden hiçbir zaman yetinmedikleri ve bu yüzden de herhangi bir yaşam görüşü içinde o kadar anlamsız görünmek zorunda oldukları sorulduğunda, eğer cevap verebilirlerse şöyle derler: çocukların ve torunların bakımını düşünüyoruz. Sıkça da ve o güdü onlara özgü değildir, geleneksel insanlarda da etkiliydi. Doğrusu gayet yalın bir biçimde, sürekli çalışmayı gerekli kılan işleri yaşamlarının kaçınılmaz parçasıdır. Bu aslında en uygun güdülendirmedir ve aynı zamanda kişisel mutluluk açısından bakıldığında bu yaşam biçiminin ne kadar ustaşı olduğunu dile getirir. Çünkü bu yaşam biçiminde insan işi için vardır, tersi geçerli değildir. Doğaldır ki yalın servet kavramının getirdiği kuvvetli isteme ve algılama işini görür. Tüm bir halkın düş gücü bir kez yalın niceliksel büyüklük yönüne çevrilince, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi o zaman bu sayı romantizmi, karşı konulamayan büyüsüyle tüccarlar arasındaki şairleri etkiler. Yoksa kendilerini buna kaptıranlar genel olarak gerçek önderler ve özellikle de başarılarının sürekliliğini koruyabilen işverenler değildir. Ve genel olarak miras yoluyla kalan mülke sahip çıkmak, üniversitedeki ve askerdeki davranışları ile kökenlerini unutturacak oğullar, Almanya'nın sonradan görme kapitalist ailelerinin alışılmış yaşamı bir çöküş ürününü ortaya koyar. Bizde de tek tek mükemmel örnekler ile temsil edilmiş olan ideal kapitalist işveren tipinin, kaba olsun, ince olsun, burnu büyüklükle ilişkisi yoktur. O, gösteriş ve gereksiz lüksten, aynı zamanda gücünün verdiği bilinçli zevkten kaçınır ve toplumda fark edildiğini gördükçe rahatsız olur. Başka bir deyişle çoğunda yaşam biçimi bizim için önemli olan bu olgunun tarihi özelliğini araştırmamız gerekiyor. Asketik bir eğilim taşır. Franklin'in daha önce alıntıladığımız vaazında açıkça ortaya çıktığı gibi bir ölçüde tevazu sahibi olmasının ona, Benjamin Franklin'in çok akıllıca önerdiği ihtiyattan daha onurlu gelmesi, hiç de istisnai olmayan, tersine gayet sık rastlanan bir durumdur. Servetinden kendine hiçbir şey sağlamaz, mesleğini yerine getirmiş olma ustaşı duygusu dışında. Kapitalizm öncesi insanlarına o denli anlaşılmaz ve gizemli, o denli pis ve değersiz gelen de işte tam budur. İnsanın bu düşünceyi yaşamının tek amacı haline getirebilmesi, çok miktarda para ve mal yüküyle mezara girmesi ancak çarpık bir güdünün ürünü olarak görülür. Bu da auri sacra fame ile açıklanabilir. Bugün politik, yasal ve ticari kurumlarımızca bizim ekonomimize özgü işletme biçimleri ve yapıları ile denildiği gibi kapitalizmin ruhu yalın ve uyum sağlama ürünü olarak anlaşılabilir hale gelebilir. Kapitalist ekonomik sistemin para kazanma mesleğine insanların kendilerini böyle adamalarına gereksinimi vardır. Kapitalist ekonomik düzen yapıları bu düzene çok uygun olan, ekonomik var olma savaşında yaşama koşullarıyla sıkı bir bağlantı içinde olan dış mallarla bir çeşit orantı içindedir. Öyle ki bugün servet toplayıcı yaşama biçimiyle homojen bir dünya görüşü arasındaki zorunlu bağlantıdan şüphe edilemez. Aslında özellikle herhangi bir dini gücün desteğine ihtiyacı yoktur. Ve kilise kurallarının ekonomik yaşama etkileme girişimlerini bu girişimler algılanabildiği ölçüde devlet yasalarının onun kurallarına haksız el atması ile eş değerde görülür. Ekonomi politik ve sosyal politik çıkarlar dünya görüşünü belirleme eğilimindedir. Yaşam biçiminde kapitalist başarının koşullarına uyum sağlayamayan yok olup gider ya da hiç yükselemez. Fakat bu, çağdaş kapitalizmin zafer kazandığı ve kendini eski desteklerinden kurtardığı dönemin bir görünümüdür. Nasıl bir gün çağdaş devletin büyüyen gücünün yardımıyla orta çağdan kalma eski ekonomi kurallarını yıkabildiyse, aynı şekilde bir tez olarak söylemek istiyoruz, dini güçler ile ilişkilerinde de aynı durum olmuş olabilir. Bu durumun hangi anlamda ortaya çıkmış olabileceği burada araştırılacaktır. Çünkü insanların kendilerine koydukları amaç olan para kazanma kavramının meslek olarak bütün bir çağın geleneksel duygularına ters düştüğünü ispatlamak gerekmez. Dini yasalarda da yer alan, örneğin İncil'de yer alan faizle ilgili bölüm, bir zamanlar gerçek değerde görülen ve tüccarların eylemleri için kullanılan Deo placere vix potest cümlesi ve ayrıca Aziz Tomasso'nun kazanma güdüsünü alçaklık olarak göstermesi, bunun içine kaçınılmaz olan ve ahlaki onay almış olan kazanma da girerdi. Oldukça geniş bir çevreye yayılmış olan servet toplama fikrinin karşısındaydı. Zaten Katolik öğretinin yüksek derecede uyum içinde olması, kilise ile politik ve mali güçler açısından çok yakın ilişkileri olan İtalyan kentlerinin çıkarlarına karşıydı. Öğretinin daha fazla uyum sağladığı yerlerde duygu hiçbir zaman bütünüyle yok olmamıştı. Özellikle Antonin von Florence'in görüşlerinde olduğu gibi kendini kendisi için kazanmaya yönlendiren eylemi temelde bir utangaçlık olarak ele alır ve bu yaşamın bir kez elde edilmiş düzenini hoş görmek için gereklidir. O dönemin bazı ahlakçıları, özellikle de nominalist okulun temsilcileri, gelişmiş kapitalist ticaret biçimlerini kaçınılmaz görürler ve haklı göstermeye çalışırlardı. Özellikle de ticaretin gerekli olduğunu göstermeye çalışırlardı. Ve bunun içinde gelişen endüstriyi yasal kazanç kaynağı olarak kabul ederlerdi. Ve bu ahlaki olarak da kabul görürdü. Arada çelişkilere rastlanırdı. Fakat yönlendirici, öğretici, kapitalist kazancın ruhunu alçaklık olduğu için reddetmiştir. Ya da ahlaki olarak hiç olmazsa olumlu bir biçimde değerlendirmemiştir. Benjamin Franklin'inki gibi ahlaki bir tutum düşünülemez. Bu, her şeyden önce ilgili kapitalist çevrelerin yorumuydu. Onların yaşam uğraşları kilise geleneği tabanına dayandıkları zaman en iyi haliyle ahlaki tarafsızlık ve hoşgörüydü. Fakat kilisenin faiz yasağı ile sürekli çarpışma tehlikesi mutluluğu tehlikeye düşürüyordu. Zengin kişiler ölünce büyük miktarda para kaynakların gösterdiğine göre bilinçli para olarak kilise kurumlarına aktı. Hatta bazı koşullarda haksız yere alınmış faiz olarak eski borç sahiplerine geri döndü. Ticaret aristokrasisinin kafirce ya da ciddi olarak saygıdeğer eğilimlerin yanında, geleneklerden kopmuş bölümlerinde durum farklıydı. Fakat skeptikler ve kiliseyle ilgili olmayan kişiler de armağanlar vererek uzlaşma yoluna gidiyorlardı. Çünkü bu, ölümden sonraki bilinmeyen durumlara karşı bir sigortaydı. Ve hiç olmazsa genellikle yaygın kanıya göre, kilise yasaklarına görünüşte bir boyun eğiş mutluluk için yeterliydi. Bu durumda onların eylemlerine ilişkin ahlak dışı ya da ahlaka aykırı özellikler katılanların kendi düşüncelerinde açıkça gün ışığına çıkar. O zaman nasıl oluyor da en iyi koşullarda ahlaki olarak ancak hoş görülebilecek bir eylem Benjamin Franklin'in anlamında bir meslek haline gelebiliyor? O zamanlar dünyanın kapitalist gelişim merkezi ve bütün büyük siyasal güçlerin para ve sermaye pazarları olan 14. ve 15. yüzyıl Floransa'sında ahlaki olarak onaylanmayan ya da belki ancak hoş görülebilen eğilimin ekonominin sırf parasızlıktan takasa geri dönme tehdidi altında olduğu, büyük işletmeciliğe ait hiçbir işaretin olmadığı, bankacılığın ancak ilk örneklerinin bulunduğu 18. yüzyıl Pensilvanya'sının arka ormanlık küçük burjuva koşullarında içerik olarak ahlaki değerde görülmesi, hatta yaşam biçiminin zorunlu kuralı olarak geçerli olması tarihi olarak nasıl açıklanabilir? Burada ideal üst yapı içindeki maddi koşulların yansımasından söz etmek bütünüyle saçma olur. Tamamen kazanca yönelik bir uğraşının kişilerin kendilerini ona karşı ödevlendirilmiş hissettikleri bir meslek kategorisi altında düzenlenmesi hangi düşünce çevresinden ortaya çıkmıştır? Çünkü işverenlerin yaşam biçimlerindeki yeni stile ahlaki üst yapıyı ve desteği veren bu düşüncedir. İnsanlar, özellikle de Sombart, şanslı ve etkili gözlemlerinde çağdaş ekonominin temel güdüsü olarak tamamıyla ekonomik ussallığı göstermiştir. Eğer bundan bilimsel bakış açısı altında üretim sürecinin ayrımı yoluyla işin verimliliğinin yayılımının insan teklerinin doğal organik sınırlamalarını bertaraf etmesi anlaşılırsa, su götürmez bir biçimde haklıdırlar. Şüphesiz ki teknik ve ekonomik alandaki bu ussallaştırma süreci çağdaş burjuva toplumunun yaşam idealinin önemli bir bölümünü belirler. İnsanlığın maddi gereksinimlerini sağlayan ussal bir örgütün hizmetindeki emek, kapitalist ruhun temsilcilerine şüphesiz her zaman yaşam uğraşlarının en önemli hedefi olarak gelmiştir. İnsanların bu apaçık hakikati kavrayabilmeleri için örneğin Franklin'in Philadelphia'daki toplumsal gelişmelere katkılarını anlatışını okumaları gerekir. Ve birçok insana iş vermiş olma mutluluk ve gururu Bütün bunlar çok açıktır ki çağdaş işverenin özel ve hiç şüphesiz idealist yaşam sevincinin parçalarıdır. Ve aynı şekilde güçlü bir hesap temeline dayalı olarak ussallaştırılmış olmak, öngörü ve açık kafalılık, ekonomik başarıya doğru yönlendirilmiş olmak ve böylece köylünün elinde olanı yeme üzerine kurulu yaşam biçimine, eski lonca üyesi el işçilerinin ayrıcalıklı gelenekselliğine ve siyasi şanslara ve us dışı spekülasyona dayanan maceracı kapitalizme karşı olmak, doğal olarak özel kapitalist ekonominin en temel özelliklerinden biridir. Kapitalist ruhun gelişimi, ussallığın bir bütün olarak gelişimi içinde sanki en açık biçimde anlaşılabilirmiş ve onun en önemli yaşam sorunlarına bağlı olan temel kurumundan çıkarsanabilirmiş gibi gelebilir. Burada protestanlık yalın ussal bir yaşam tasarımının ön ürünü olduğu kadarıyla ancak tarihi olarak ele alınabilir. Bu araştırmanın ciddi bir biçimde yapılmaya kalkışılması şunu gösterir. Sorunu bu kadar yalın bir biçimde ortaya koymak uygun olmaz. Çünkü ussallığın tarihi hiçbir şekilde tek bir yaşam alanına koşut gelişim silsilesi gösteremez. Örneğin özel hukukun ussallaştırılması, hukukun içeriğinin kavramsal basitleştirilmesi ve sınıflandırılması olarak anlaşılırsa, bilinen en yüksek biçimine geç dönem Roma hukukunda erişmiştir. Fakat ekonomik açıdan en fazla ussal olan ülkelerde hep geride kalmıştır. Özellikle Roma hukukunun, Rönesansının büyük birliklerin karşısında yıkıldığı İngiltere'de, oysa bu hukukun egemenliği Güney Avrupa'nın Katolik bölgelerinde her zaman sürekliliğini korumuştur. 18. yüzyılda bu yöndeki saf ussal felsefe yerini yalnızca ya da özellikle yalnız çok gelişmiş kapitalist ülkelerde bulmadı. Voltaire'in görüşleri bugün hala geniş üst sınıfın ve pratik açıdan daha da önemlisi Katolik ülkelerde orta sınıfın ortak malıdır. Pratik ussallıktan anlaşılan tek tek benlerin bilinçli olarak kendi çıkarları açısından görülen ve yargılanan yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimi liberum arbitrium insanlarının tipik özelliğiydi, hala da öyledir. İtalyanların ve Fransızların kanına işlediği gibi. Ve biz bunun insanın mesleğiyle kapitalizmin istediği biçimde bir ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayacak temel olmadığına kendimizi inandırabildik. Hatta insan yaşamı sık sık unutulan bu cümle ussallık ile uğraşan her çalışmanın başında bulunmalıdır. Çok farklı bakış açıları altında ve çok farklı eğilimlere göre ussallaştırılabilir. Ussallık ve karşıtlıklar dünyasını kapsayan tarihi bir kavramdır. Ve meslek düşüncesine ve görmüş olduğumuz gibi hazcı özel çıkar açısından çok ust dışı olan mesleki uğraşıya atfetmenin kaynağı olan ve bizim kapitalist kültürümüzü yansıtan bir parçası olmuş olan ve hala da olmakta olan ussal düşünce ve yaşamın somut biçiminin hangi ruhun çocuğu olduğunu araştıracağız. Bizi özellikle ilgilendiren burada olduğu gibi her meslek kavramının altında yatan ust dışı ögenin kaynağıdır. 3. Luther'in meslek kavramı, araştırmanın amacı. Almanca'daki meslek sözcüğünde, aynı şekilde belki daha açık bir biçimde İngilizce'deki calling sözcüğünde dini bir tasarım olduğu, yanlışlığa yer vermeyecek kadar açıktır. Tanrı tarafından verilen bir ödev, en azından böyle bir şeyi çağrıştırır ve somut bir durumda sözcük ne kadar güçlü vurgulanırsa bu tasarım o denli hissedilir hale gelir. Ve sözcüğü tarihi olarak ve kültür dilleri içinde izlersek her şeyden önce şu görülür. Büyük çoğunluğu Katolik olan halklar bizim meslek, yaşamın amacı ve sınırsız çalışma alanı anlamında dediğimize benzer bir ifadenin vurgusunu eski çağ klasikleri kadar az bilirlerken büyük çoğunluğu protestan olan halkların hepsinde bu kavram vardı. Bu durumun sözü edilen dillerin etnik özelliklerinden dolayı ortaya çıkmadığı, örneğin Alman halk ruhu deyimiyle bir ilgisi olmadığı fakat sözcüğün bugünkü anlamının İncil çevirilerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla çevirenin ruhundan kaynaklandığı, metnin aslının ruhundan kaynaklanmadığı gösterilebilir. Luther'in İncil çevirisinde Jesus Schreck'ın da kullandığı anlamda 11-20-21 sözcük ilk kez tamamen bugün bizim kullandığımız anlamda kullanılmıştır. Sonra çok kısa zamanda bütün protestan halkların günlük dillerinde bugünkü anlamını kazanmıştır. Oysa önceki günlük edebiyatta, hatta dini yazılarda bile böyle bir anlama ait herhangi bir ipucu yoktur. Yalnız Luther üzerinde etkili olduğu bilinen bir Alman mistiğinde Toler vardır. Ve sözcüğün anlamı gibi bunun herkesçe bilindiği varsayılır, düşünce de yenidir ve reformun bir ürünüdür. Bu meslek kavramında kapsanan günlük dünyevi işlerin değerlendirilmesinin ilk örneklerine Orta Çağ'da rastlanırdı. Hatta Eski Çağ'da da geç Helenistik, bundan daha sonra söz edilecek. Ama en azından şüphesiz yeni olan bir şey vardı. Dünyevi mesleklerde ödevin yerine getirilmesinin, ahlaki eylemin en yüksek içeriğinin farz edilmesinin değerlendirilmesi. Günlük dünyevi eylemlere dini bir özellik ve meslek kavramına ilk kez bu anlamın verilmesi, bunun kaçınılmaz bir sonucuydu. Böylece meslek kavramı bütün Protestan mezheplerinin o temel dogmasını dile getirir. Oysa Hristiyan ahlak buyruklarının praesepta ve konsilya olarak Katoliklerce yapılan ayrımı bunu dışarıda bırakır. Ve Tanrı tarafından kabul edilen bir yaşam biçiminin tek amacı olarak da dünyevi ahlakın bir manastır asketizmine geçişini değil, dünyadaki konumunu oluşturan dünyevi ödevin yerine getirilmesini bilir. Bu şekilde bu onun mesleği olur. Luther'de bu düşünce onun reformcu eylemlerinin ilk 10 yılında gelişmiştir. Önceleri etkin Orta Çağ geleneği içinde, örneğin Akinalı Tomaso gibi dünyevi işlerin Tanrı tarafından istenmiş olmalarına karşın bedenle ilgili olduğunu, inanç dünyasının kaçınılmaz doğal temeli olduğunu fakat yeme ve içme gibi ahlaki açıdan kendi içinde kayıtsız olduğunu düşünürdü. Fakat sola fide düşüncesinin sonuçları içinde kendini ortaya koyuşuyla ve manastırın şeytanın buyurduğu Katolik, evanjelik hukuk düzenine karşı artan keskin vurgu ile mesleğin anlamı önem kazandı. Keşişçe yaşam biçimi yalnızca Tanrı katında haklanma açısından tümüyle değersiz olmakla kalmaz. Luther'e göre bencil, dünyevi ödevlerden kendini sıyıran bir sevgisizliğin de ürünüdür. Buna karşılık dünyevi mesleki uğraş ona komşu sevgisinin dışa vuran ifadesi olarak görünür. Bu ve özellikle teklerin çalışmaları onları öteki için çalışmaya zorlar şeklinde temellenen görüşü yalın bir biçimde Adam Smith'in o çok iyi bilinen önermesiyle 24 dipnot. Kasabın, bira yapımcısının ya da fırıncının iyiliğine dayanarak akşam yemeğimizi ummuyoruz. Bunu onların kendi çıkarlarını düşünmelerine atfediyoruz. Onların insanlığına değil benlik sevgilerine hitap ediyoruz. Ve onlara hiçbir zaman kendi gereksinimlerimizden değil onların çıkarlarından söz ediyoruz. Ulusların Zenginliği 1. Kitap 11. Bölüm. Çarpık bir karşıtlık taşır. Yine de görüldüğü gibi özünde skolastik olan bu temellendirme çabucak kaybolup gider ve geriye güçlü bir vurguyla kalan her türlü koşul altında dünyevi ödevin yerine getirilmesini Tanrı'yı hoşnut kılan tek yaşama biçimi olduğu ve Tanrı'nın dileğinin de ancak bu olduğu ve bu yüzden de onaylanmış her mesleğin Tanrı katında aynı değere sahip olduğu görüşüdür.